Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'dan, Ekonomiden Hayata programından hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ben Faruk Bal, Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte Ekonomiden Hayata programında ekonominin öne düşen gündeme dair meselelerini ele almaya çalışıyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen haftadan Brexit konusunu tartışmaya başlamıştık. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunu tartışmaya başlamıştık. Ve bu noktada da öncelikle nereden çıktı bu Brexit, yani referandum? Neden İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak istedi diye değerlendirmeye başladık. Ve Sayın Hocam, siz de 4 madde başlığı altında aslında konuyu toparlamıştınız. Öncelikle serbest dolaşım hakkının yeniden gözden geçirilmesini İngiltere'nin istediği. Tabi burada bu konuda göçmen konusuyla ilgili, son dönemde özellikle ortaya çıkan göçmen akımıyla ilgiliydi. Diğerini parayla ilgili bir bağlantı kurmuştuk. Burada tabi İngiltere ortak para birimine baştan beri karşıydı. Ama tabi Almanya ve Fransa'nın başı çektiği kıta Avrupa'sındaki bu para birliğini isteyen sürece engel olamamıştı. Onun haricinde nakit akışının serbestliğini istiyordu İngiltere. Yani kontrollü para akışı istemiyordu ve bunun iktisadi anlamda büyümeye daha yardımcı olacağını, katkı sağlayacağını söylüyordu. Ve bir de milli egemenlik alanı vardı. Ben tabii buraya girmeden önce, yine konuyu değerlendirmeye başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği ile ilgili macerası da, biraz böyle tarihi sürece de değinecek olursak, macerası da biraz daha kıta Avrupa'sındaki ülkelerden farklı. Yani İngiltere pek de Avrupa Birliği'ne girmeye, tabii bunun başlangıcında ilk Avrupa Kömür Çelik Topluluğu var, girmeye istekli değildi. Ve sonrasında da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na. Çünkü bunun başını Fransa ve Almanya çekiyordu. İngiltere tabii baştan beri kıta Avrupa'sından biraz daha ayrılıyor. Onun karşısında EFTA'yı kurmuştu. Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ni kurmuştu ve daha baştan aslında ayrı durmuştu. Fakat sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, bu birlikten ayrı kalmanın, ekonomik birliğe doğru giden, sonrasında tabii Avrupa Birliği'ne gidecek süreçte ayrı kalmanın kendi çıkarları açısından, özellikle ekonomik çıkarları açısından uygun olmayacağını düşündü ve 73'te girdi. Yani aslında önce girmek istiyor, fakat burada da De Gaulle'in bir ambargosuyla karşılaşıyor diyelim. Yani Fransa'nın bir engeliyle karşılaşıyor. De Gaulle'in ölümünden sonra 1973'te Avrupa Birliği'ne giriyor, ama bu girişte de tabii hep uzak durdu yani belirli şeylerden. Gerek siyasi olarak, yani idareciler, yöneticiler anlamında uzak duruyordu. Egemen güçler anlamında. Aynı zamanda toplum da AB'ye, sonrasında oluşan AB'ye pek de yakın durmuyordu. Yani böyle bir sıkıntılı süreçti diyebiliriz. Ve en son olarak özellikle bu göçmen olayı, artı egemenlik kaybetme gibi düşünceler sonuçta İngiltere'yi bu sürece getirdi. Nitekim yine referandum sürecine gelen noktaya da bakarsak, şimdi hem Muhafazakar Parti içerisindeki iktidarda, aynı zamanda muhalefette de güçlü bir şekilde referandum ihtiyacı dile getiriliyordu. Ve Cameron da 2015'te genel seçimler öncesinde, siz de geçen hafta ifade etmiştiniz, referanduma gideceğini söylemişti. Hatta Cameron da kendisi doğrudan olmasa bile muhalefete yakın bir şekilde göçmen karşıtı seslendirmeler, dillendirmelerde de bulunuyordu diyebiliriz. Yani böyle başladı ve sonuçlarını gördüğümüz referandum oldu. İngiltere ayrılma kararını aldı. Burada sizin de ifade ettiğiniz, geçen hafta bizim de özetlediğimiz şekilde belki 4 temel düşünce de siyasi olarak etkili oldu. Hocam, ben bu konuyu biraz da toplum boyutundan sormak istiyorum. Yani tamam, siyasi olarak konuyu ele aldık ama toplumu etkileyen olaylar nelerdi Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermede etkili olan? Çünkü daha önce de bir oylama yapılıyor herhalde ve o zaman %67 ile birlikte kalmaya karar veriyor İngiltere. Evet hocam, kısaca ifade edecek olursak toplumu bu kararı almaya iten sebep neydi?
Tabii şimdi Cameron o Avrupa Birliği'nden neler talep edeceğizi oluştururken aslında, evet, her şeye rağmen topluma dayanarak bunları ifade ediyordu. Zira hepimiz biliyoruz ki İngiltere aslında son belki 2008 krizi bu çok daha net hale getirdi durumu, ama son belki 20 yıldır neredeyse İngiltere ağır ağır, evet, ekonomik bir refah bölgesi olmaktan ağır ağır toplumu da etkiler bir şekilde diyelim. Reel hayatı da o anlamda etkiler şekilde. Somut bir takım göstergelerle çıkıyordu zaten.
Evet.
Mesela 2008 krizini hatırlıyoruz. En yoğun şekilde yaşayan bölgelerden biri oldu İngiltere.
Evet.
Zira ekonomik canlanma artık üretimden ziyade pazarlama ve aracılık üzerine temin edilebilir gözüküyordu İngiltere adına. Üretimin dinamizmi bir ölçüde kaybolmuş durumdaydı. Özellikle yerli üretici diyelim, yani milli üretici, İngiliz vatandaşının kendi çalışması, istihdamı ve mal üretme süreci diyelim, ancak yabancılara ve dıştan gelen insanlara bağımlı hale gelmiş durumdaydı. Bu çok daha açık haldeydi. Bu da İngiltere'de yaşam seviyesini ve standardını sürekli azaltıyordu. İnsanlar daha az gelir elde ediyorlardı reelde ve daha az artık harcama süreçlerinde yer almaya başlamışlardı. Yani dünyanın gidişatını biraz daha dışında kaldığı için toplum, evet, somutta etkileniyordu zaten. Yani Avrupa Birliği'nin mecburiyetleri ya da başka bir takım yararlarından dolayı pek ses edilmiyordu. Ama halk içten içe ekonomik gidişattan memnun da değildi.
Değil,
evet. Cameron da bunun dillendiricisi olmuş oldu. Şimdi bence bundan sonra artık dinleyicilerimizin ya da Türkiye insanının gündeme taşıması gereken boyut doğrudan doğruya İngiltere değil artık.
Evet.
Yani İngiltere zaten, evet, ihracatta ve ithalatta önemli bir partnerimiz ama her şeye rağmen burada daha çok gündeme düşmesi gereken Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisi. Yani Avrupa Birliği'nin nereye evrildiği ya da evrileceği, var olan şu süreçte yaşananların geleceğe ilişkin bize ne tür ipuçları verdiği konuları belki daha öne çıkmalı.
Evet.
Bundan sonraki tartışma o yönde olmalı. Fakat daha yeni FED Başkan Yardımcısı Fisher'in bir açıklaması oldu. Yani birkaç günlük bir açıklamaydı ama şöyle bir açıklaması vardı. Bu bence olayın, sürecin planlanma aşamasında çok da öngörülebilir bir önümüzde haritanın olmadığını gösterdi. Gerek Avrupa, gerek Amerika ya da dünya aktörlerinin diyelim, ekonomik aktörlerinin nereye evrileceğimiz noktasında ellerinde çok da somut bir takım haritaların, bu noktada bir takım planlamaların olmadığını beyan etti. Ne demişti Fisher? İşte ABD ekonomisinin diyordu, şu an evet bir iki ay öncesine göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama demişti, İngiltere ve Avrupa ekonomilerinin genelde nereye evrileceğine dair elimizde çok somut verilerin olmaması, bu noktadaki belirsizliğin var olması ABD ekonomisi noktasında daha çok dikkate alacağımız, daha belirleyici olan husustur demişti.
Evet.
Yani Amerika'nın kendi içindeki bir takım olumlu gelişmelerin, ki Amerika şu an artık belli bir büyüme trendini yakaladı. Her ne kadar 2016 ve akabinde doğacak olan, gelecek olan döneme ilişkin büyüme rakamlarını aşağı doğru revize etseler de yine de bir büyüme trendini yakaladı Amerika Birleşik Devletleri. Fakat şunu söylüyordu Fisher, bundan sonraki gidişatta Amerika'nın kendi iç dinamiklerinden ziyade dünyadaki bu ortaya çıkan yeni durum daha belirleyici olacaktır Amerika'nın ekonomisini de. Fakat bu noktada da çok ciddi bir belirsizlikler var. Bu belirsizlik kendini hala koruyor demişti. Bu Fed'in de önümüzdeki dönemde nasıl tavır alacağına dair inanılmaz bir ipucu gibi geldi bana.
Evet.
Yani biz muhtemelen 2016 yılında artık bir faiz artırımını gözden düşürebiliriz gözüküyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde ekonomik daralmayı ortaya çıkaracak olan, resesyona doğru giden bir sürecin değişeceğine dair güçlü bir emare olmadığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri de piyasaya vermiş olduğu paraları geri çeken, o anlamda yatırımcıya maliyeti daha fazla yükleyecek olan diyelim, bir yani faiz artırımına sebep olacak olan bir adım atmayacaktır, atamayacaktır. Zira endişe sadece Avrupa ile sınırlı değil, artık dünya ekonomisi noktasında bir endişe oldu. Avrupa'nın da en büyük partneri olan diyelim, Amerika'yı da içine alan bir endişe ortaya çıkmış oldu. Bu önemli bir gösterge geleceğe ait diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan Avrupa Birliği'nin bu nereye evrileceğine dair İngiltere'nin vermiş olduğu karar. İki, var olan yeni durumda ortaya çıkan durum Avrupa'nın geleceği hakkında neleri söylememizi gerektiriyor?
Evet hocam, yani bu Avrupa için Avrupa ne anlam için ifade ediyor?
Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Bu doğrudan doğru Avrupa ekonomisinden öte bir şeydi bu. Evet. O da hani dinleyicilerimiz de takip etmişlerdir olayı. Olayın referanduma sunulma süreci, referandumun gerçekleşmesi ve akabinde hemen verilen tepkiler boyutu daha büyük sistematik bağlamda salt ekonomik değil de siyasal alanı da içine alan, idari alanı da içine alan bağlamda konuşmamızı gerektirecekse eğer, evet, öncelikle şunu söylememiz lazım. Bir defa her şeyden önce mevcut olan siyasal yapının, idarenin, organlarının basın üzerindeki hakimiyetini gördük.
Evet.
Yani inanılmaz bir yönlendirme gücü var siyasetin, idarenin. Hani evet, basın bağımsızdır, dördüncü kuvvettir, evet, filan deniliyor ama siyasete bağımlılığını burada tekrar bir görmüş olduk. Ha, bu nereden çıkartıyorsunuz derseniz şuradan çıkartıyorum. Referandumdan bir müddet önce, 15-20 gün kadar önce çıkış taraftarı olanlarının daha oranlarının yüksek olduğuna dair açıklamalar vardı. Akabinde hatırlanacaktır, ayrılmanın aleyhinde olan bir milletvekili öldürüldü.
Evet.
Ve o çerçevede adeta bütün siyasi aktörler, Cameron'da başta olmak üzere etkin aktörler diyelim, siyasi aktörler ve bütün devlet kurumları, adeta siyasetin güdümünde etkisinde olan kurumlar diyelim, siyaset diliyle konuşmaya başladılar. Yani iktidarın diliyle konuşmaya başladılar. Yani olayın maliyetinin kendilerine de varacağını, bu işin sadece çıktım ayrıldım demekle kalmadığını, bitmeyeceğini gören insanlar adeta toplumun önüne çıkarak toplum adına konuşan, toplumun düşüncesini adeta okuyan ve bu okuma üzerinden de toplumu yeniden inşa etmeye çabalayan bir süreç yaratıştılar. Yani toplum mimarlığı yaptılar aslında. Topluma çoğunluk böyle düşünüyoru tersinden okuttular.
Evet.
Yani siyasetin manipüle edilebilir ya da siyasi aktörlerin iktidar tarafından, hakim güç tarafından nasıl manipüle edilebildiğine dair ister ikna yolu ister başka bir takım yollarla burada görmüş olduk. Yani ne demek bu? Demokrasiler bir takım yönlendirmelere, şu anki Batı demokrasi, en az İngiltere ölçeğinde söyleyelim, bu bir takım yönlendirmelere açık durumdadırlar.
Evet.
Yani bunu İngiltere'de gördük. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Var olan sonuca dayanarak söylüyorum.
Sonuç bunu gösteriyor.
Halbuki bütün anketler değil mi? Anketler son günlerde, son hafta yapılan, evet, bütün anketler kalma yönünde bir artık 5-6 puanlık bir üstünlük olduğunu belirtmeye başlamıştı.
Üstünlük olduğunu ifade etmeye başlamıştı, evet.
Halbuki var olan tekniklerde, imkanlarda halkın nabzını ölçmek o kadar da zor değil. Hele İngiltere gibi bir ortamda düşüncesini sakınmayan, değil mi? Evet. O anlamda liberalizmin, demokrasinin, özgür fikrin en rahatlıkla ifade edildiği, özgürlükler ortamında insanların kendi düşüncelerini gizledikleri düşünülebilir mi?
Evet.
Farklı ifade edip farklı oy kullanmaları düşünülebilir mi? Hayır.
Yani normal şartlarda.
Bu şunu gösteriyor sadece. Bir takım insanlar halkı manipüle etmeye çalıştılar.
Evet.
Başka bir sonuca halkı götürmeye çalıştılar. Çalıştır. Birincisi o manipülasyonun gücünü gördük orada. İkincisi bilimin ya da var olan bağımsız dahi olsa, hani iddiasıyla var olan kurumların aracılık yapabileceklerini gördük etkin hakim güç karşısında. Ve üçüncü bir şey daha gördük aslında. Bu çok önemli bir nokta. Bir bakıma adeta 21. yüzyıl insanının bilinç düzeyinin kendini var olan yukarıdaki bir takım kişiler ya da kurumlara bağlı görmediğinin bir göstergesi olarak dikkate almalıyız diye düşünüyorum bunu. O yönüne sevindirici bir durum bu. Halk ya da toplum kendi önünde daha önce seçtiği, güvendiği, başa getirmiş olduğu insanların peşinden gitme noktasında bile farklılaşabiliyor, ayrışabiliyor.
Evet.
Yani basının o anlamda etkisinin zayıflığını gördük. Yönlendirme gücünün dördüncü güç olmaktan, evet, şüpheyle karşılıyorum bunu. Zayıflığını gördük. İkincisi de toplumun kendi çıkarını, kendisinin sorgulayabildiğini, kendi önünü görmede kendi kararlarını ya da kendi elindeki verileri kullanmayı tercih ettiğini, edebildiğini görmüş olduk. Bu Avrupa'daki standartlar noktasında iyi bir göstergeydi diye düşünüyorum. Yani bu önemli bir nokta.
Evet.
Aynı şeyi Türkiye için de ifade edebiliriz. Değil mi?
Evet.
Yani örneğin son seçimlerde, Kasım seçimlerinde, 2015 Kasım seçimlerinde bir iki istisna dışında egemen olan aktörlerin seçimi öngöremediğini ifade edebiliriz.
Evet.
Bu gerçekten öngörememe miydi? Yakalayamama mıydı? Yoksa miydi? Toplumu manipüle etme çabası mıydı? Bu sorgulanması gereken bir boyut. İkinci bir nokta daha var. AB birlikteliği felsefesinin, yani ekonomik alan dışında konuşacak olursak bir bakıma, bir ölçüde de, oraya giriş sadedinde konuşacak olursak, AB birliği felsefesinin yeni bir yaklaşıma artık ihtiyaç hissettiğini görmüş olduk. Evet, Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu çıkarlar ortada. Getirdiği koruma alanı ortada. İster yatırımcı diyelim, ister emek gücü diyelim, mavi yakalı, beyaz yakalı ne derseniz deyin. İster üretici, ister tüketici boyutuyla olsun. Oradaki ekonomik standardı korumada çok ciddi bir koruma kalkanı oluşturuyor Avrupa Birliği. Adeta var olan bir krizi çeşitli ülkelere dağıtarak, eşitleyerek bir bakım ayakta kalmaya bir koruma alanı geliştiriyor Avrupa Birliği.
Yani.
Ama bunun artık yetmediğini gördük. Yani Avrupalı insana Avrupa Birliği'nin şu an vaat etmiş olduğu koruma alanı neyse, hayat standardı neyse, bunun yetmediğini gördük.
Şimdi yani demek ki sözünüzü kestim ama hocam, birçok kesimden de, küçük işletme sahiplerinden tutun çiftçilere kadar, birçok kesimden de aslında Avrupa Birliği'nin bu politikalarına bir tepki de var sürekli.
Var, bunu o da görüyorum. Var. Evet. Tabii benim bütüncül anlamda, bütün bölge anlamında bu şekilde ifade, ama ayrıca lokal düzeyde, ülkeler düzeyinde, hatta bazı sektörler düzeyinde Avrupa Birliği'nin ekonomik politikalara çok ciddi tepkiler de var.
Evet.
Yani çok uzun zamandır vardı bunlar.
Vardı.
Evet. Ama o genel fayda ya feda edilen bir dillendirme düzeyinde kalıyordu bu. İlk defa bu noktada bölgesel düzeyde dahi olsa öncelikle, tabii yayılacaktır bunun etkisi, Avrupa toplumunu direkt ilgilendiren Avrupa Birliği felsefesini yeniden düşünmeye gerektirecek bir cevaptı bu. Yani Avrupa bu aşamada, ben mevcut şartlarda bütünleşme yolunda ilerliyorum artık diyemez durumda. Eğer ilerleyecekse yeni bir takım şeyler geliştirmek zorunda.
Hocam, Avrupa Birliği'ni değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, Avrupa Birliği dediğiniz özellikle ekonomik anlamda bu krizleri yaymada büyük katkı sağlıyordu. Çünkü belli bölgeler, bütün bölgelere belki orantılı olarak dağıtarak krizlerin karşısında bir kalkan olduğunu ifade etmiştik ama aynı zamanda içeride özellikle mikro gruplar içinde düşündüğümüzde ciddi rahatsızlıklar da oluyordu. Tabii bir başarısızlık durumu da buradan gözlemlenebiliyor. İşte İngiltere'nin ayrılık kararı vermesi, belki sırada bekleyen başka ülkeler de var. Ki işte Fransa'da dillendiriliyor, Hollanda'da dillendiriliyor. Bunlar
İskoç'a özellikle, İrlanda,
bunlar İrlanda. Yeniden bunlar da referanduma giderler mi? Aylık karar alırlar mı, almazlar mı, şu anki süreçte bilemiyoruz ama şöyle bir soru soracak olursak, Avrupa Birliği neden başarısız oluyor bu süreçte? Ne diyebiliriz?
Şimdi her şeyden önce Avrupa Birliği ister istemez rakibi olabilecek, insanların evet şurası şu durumda diyebilecek de bir mikyas, bir kıyasa ihtiyacı var idi. Bu noktada kendi hedefleri, öncelikli hedefleri diyelim, önemli bir vaat oluşturuyordu. Nedir bu vaat? Beraberlikte, işte 500 milyona varan neredeyse artık bir nüfustaki beraberlikte, Amerika'nın daha önce geliştirmiş olduğu o federal yapıyla elde etmiş olduğu ilerleme kalkınma sürecinin her boyutuyla Avrupa'yı egemen hale getireceğini, dünyada söz sahibi kılacağı vaadiydi. Yani demir çelikle başlayan süreç hayatın tamamına yaygınlaştırılmıştı. Gerekçe de şuydu: tamamının birlikte dikkate alındığı bir modele geçmeliyiz ve bu Avrupa bütünlüğünde olmalı ki o ölçek ekonomisine hareketle bir numara olalım.
Evet.
İddia buydu. Ama ortaya çıkan süreçte bunun gerçekleşmediğini gördük. En azından bazı ülkeler lehine daha artısı yüksek olan ama bazı ülkeler lehine ise artısı daha düşük olan, onları daha arkadan destekleyen parçalı bir sürecin olduğunu gördük. Yani Avrupa Birliği bir defa o 27 ülkeyi içine alan o bütüncül tek ünite, parçalı ama herkese eşit fayda sağlayan bir bütünlüğü sağlayamamış oldu. Bunun çok çeşitli göstergeleri vardı. Örneğin bazı ülkelerde, mesela diyelim ki Yunanistan'ın, diyelim ki Portekiz'in, yani diyelim ki İspanya'nın geriye kalışı sadece bu ülkelerin daha az çalışmaları, daha çok işte örneğin yan gelip yatmaları, harcama, üretme dengesizlikleri ya da kamu maliyesi ya da kamu yönetimindeki bir takım yanlışlıklar mıydı tek başına? Değil. Yani doğal olarak Avrupa mevzuatı, Avrupa politikaları ve kurumsal yapısı ülkeleri ayrıştıran bir, kimine daha fazla, kimine daha az veren bir süreç ortaya çıkarmıştı. Mesela çok ilginç bir şekilde bütün süreçlerden en ciddi fayda hasıl eden Almanya oldu.
Evet.
Neden bu böyledir yani? Neden Hollanda, neden İngiltere, işte Polonya, atıyorum Romanya, Yunanistan daha az fayda hasıl ederken Almanya daha fazla hasıl ediyor?
Evet.
Çünkü zaten kuruluşundan itibaren evet eşit oy ya da nüfusla ilgili orantılı oy olsa bile yani sonuçta hani her ekonominin aynı güçte, her ülkenin aynı etkinlikte olmadığı gerçeğinden hareketle belirleyicilik güçlerinin farklılığı vardı. Bu da doğal olarak Almanya'nın ya da önde olan ekonomilerin lehine, diğerinin aleyhine bir süreci geliştirmiş oldu. Şimdi bu noktada daha somut bir takım süreçler ifade edecek olunursa, belki en ciddi konulardan bir tanesi, böylesi büyük bir nüfusu barındıran, çok sayıda ülkeyi içine alan bir mekanizmanın gelişmeleri çok daha ciddi takip eden, yerinde takip eden, anlık izleyebilen ve bunlara karşı da anlık refleksler geliştirebilen bir niteliğe bürünmüş olması gerekirdi.
Evet.
Ve bunun böyle olmadığını gördük. Belki en ciddi Avrupa Birliği'nin geleceğine dair insanların içinde oluşan en ciddi endişe buydu. Dillendirilmeyen belki endişe buydu. Yani bir sürü olay gördük. Mesela daha başlangıçta Gürcistan'daki olaylar değil mi?
Evet.
Abasya'daki olaylar, Kafkasya'daki olaylara Rusya'nın vermiş olduğu tepkiler, Batı'nın onlara yaklaşımı ve müdahil olabilme refleks kapasitesi, hızı refleksi diyelim. Arkasından Kırım, arkasından Ukrayna değil mi?
Evet.
Buralara Rusya'nın yapmış olduğu ataklar karşısında Avrupa Birliği'nin tepki belirleme, oluşturma, geliştirme, bir refleks geliştirme kapasitesinin sınırları Avrupa Birliği'ne olan itimadı entelektüel düzeyde ya da üst bürokrasi düzeyinde de sıfırladı ya da zayıflattı.
Evet.
Elbette halk öncelikle kendi refahına bakıyor belki. Ama arkasından halkı yöneten insanların da, karar verici insanların da bu süreci son derece net bir şekilde yaşadıklarını düşünüyorum. Hepimiz bunları izledik.
Evet.
Yani bir türlü karara varamayan, bir tepki geliştiremeyen bir Batı dünyası oldu. Tabii Amerika o noktada ister istemez biraz daha uzakta kaldı. Çünkü problem birincil düzeyde Avrupa'nın problemiydi. Ve yine geçmişte olduğu gibi Avrupa'yı adeta Rusya karşısında ayakta tutan, kollayan bir bakıma yine Amerika oldu.
Evet.
Yani Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi şu anki krizde de Amerika geldi oraya, müdahil oldu. NATO adıyla işte neyse askerlerini yerleştirmeye başladı.
Evet.
Ama bunu hep NATO'nun belirleyiciliğinde.
Evet.
Yani Avrupa Birliği bir takım sebeplerle o bütüncül yönetilme becerisini elde edemedi. Belki burada Amerika'nın da o anlamda rolü çok büyük.
Evet hocam, aslında Avrupa Birliği'ne giden sürece baktığımızda, şöyle tarih olarak bir deleyecek olursak, Avrupa'nın savaşlarla geçen tarihinin de artık barışa yönelme ve bunun da kendi ekonomik çıkarları için daha uygun olduğu düşüncesi yatıyor diyebiliriz. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen süreçte Avrupa'nın hemen hemen her zamanında bir savaş olduğunu biliyoruz. Yani çok az süreç hariç, işte yüzyıl savaşlarından din savaşlarına. Sonrasında tabii Birinci Dünya Savaşı, arkasından İkinci Dünya Savaşı, bunlar Avrupa'nın sorunlarının artık dünyaya da mal edildiği savaşlar. Yani önceki savaşlar belki Avrupa içerisinde kendileriyle yapılan savaşlar ama Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde bu savaşların Avrupa'nın sorunlarının dünyaya mal edildiği savaşlar olduğunu ve çok yıkıcı etkiler, hem Avrupa için yıkıcı etkiler hem dünya için yıkıcı etkiler bıraktığını görüyoruz. İşte Avrupa bu özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisinden sonra belki işte önce kömür çelik topluluğuyla, çünkü savaşlar biraz ham madde kaynakları üzerinde gerçekleşiyordu. Arkasından da işte AET ve sonrası yani ekonomik topluluk ve sonrasında da siyasi topluluğa doğru, birleşime doğru gitti ama belki bu siyasi birleşmeye gidiş Avrupa'nın istediğine erişemedi. Evet, ekonomik çıkarlar uyuşuyordu. Ekonomik topluluk gayet iyi gidiyordu. Fakat siyasi birleşmeye gelince ülkelerin çıkarları yeniden çatışmaya başlıyor.
Yani siyasi bütünleşme için başka ilave şartlar gerekiyor. Ve SALT sadece ekonomik bir vaat, bir yaşam ya da refah bölgesi vaadi tek başına yetmiyor. Ama burada önemli bir başka bir nokta daha var sizin söylediğinize ilaveten. Önceden diyelim ki 70'li yıllarda Avrupa Doğu ve Batı diye, yani Doğu bloğu ve Batı bloğu diye kapitalist ya da sosyalist model diye ikiye bölünmüşken ya da şöyle diyelim Avrupa Birliği böyle büyüme trendine girmemişken, sürecine girmemişken daha küçük kendi kendine yetelim yaklaşımındayken diyelim. Dışta kalan bazı toplumların, ülkelerin refaha ya da tüketime bu kadar fazla özenmeleri, onu elde etmeleri yönünde bu kadar hırslı olmaları mümkün gözükmüyordu.
Evet.
Ne zaman ki Rusya biraz devreden çıktı, sosyalist blok çöktü. Avrupa'da Paris, Avrupa'da Londra, Avrupa'da Berlin neyse yani o anlamda. Amerika'nın New York'u gibi diyelim. Avrupalı insanın adeta tamamına hitap eden bir çekim alanı oluşturdu. Denilebilir ki bu aşamada Avrupa'nın ilerlemesi de bitti.
Evet.
Yani taşra diyelim, Avrupa'nın taşra bölgeleri, dış bölgeleri Avrupa'nın merkezini adeta istila ettiler. Hangi yönüyle istila ettiler? Sadece nüfus hareketiyle istila etmediler. İşte Polonyalısı, Romanyalısı, Bulgarı atıyorum, Yunanı, Portekizi Avrupa'nın merkezine akmadılar sadece. Sadece bedenen akmadılar oraya.
Evet.
Aynı zamanda bir zihniyeti de akıttılar. Yani bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz vatandaşının belki 100 yılda, 150 yılda elde etmiş olduğu bir kültürü, kültüre bağlı olan refah düzeyini adeta kestirmeden elde eden, değil mi? O kültürle harmanlamadan elde eden bir süreci yaşadı bu insanlar. Denilebilir ki şehrin büyüsü adeta insanlığı, Avrupa insanını dönüştürdü.
Evet.
Var olan refaha olabildiğince erkenden ulaşıp o refahı vazgeçilmez kılma ya da o refahı daimi kılmayı hayatının mihveri haline getirme, birinci önceliği haline getirme kültürünü geliştirdi. Yani bu artık Avrupa'da medeniyetin ya da Avrupa sisteminin diyelim şehir kültürü, yani eskilerin işte İbn Haldun'a kadar varan değil mi?
Evet.
Şehrin büyüsü dediğimiz hale ulaşmasına sebep olmuş oldu. Avrupa artık bir tüketim standardı olan, bir yaşam standardı olan bir coğrafya. Mesela Çin hala bu noktada değil.
Evet.
Çin daha çok hala üretme standardında, üretme kapasitesini artırma derdinde. Ama Avrupa bir yaşama standardı, yaşama düzeyini artırma derdiyle yaşıyor.
Evet.
Bu da ister istemez rekabeti, o anlamda belki bütünleşme sınırlarını da ortaya koymuş oldu. Bu noktada Avrupa insanının olayı yeniden düşünmesi, ya ben ne yapmalıyım, yeniden kurgulaması zarureti çok açık ve net. Yani var olan haliyle daha öte gidemeyecektir.
Evet.
Belki bu noktada Avrupa'nın kendisinden ziyade dış dünyadaki hala gelişme sürecini devam ettiren, örneğin Türkiye gibi, örneğin işte Kore gibi, örneğin Çin gibi diyelim, ülkelerin bu dinamizmini sağlayan unsur nedir ya da faktörler nelerdir yeniden sorgulaması gerekiyor. Yani var olan üretim modelinin Avrupa'yı artık refaha götürmeyeceği aşikar. Üretimde adımların kısalığı ortaya çıktı. Var olan tüketim kalıbında ya da yaşam standardında, yaşam biçiminde de daha öteye gidemeyeceği de ortaya çıktı. Çünkü var olan bu yaklaşım Avrupa'yı daha bütünleştiremiyor artık. Bütünleştirebilmesi için yeni bir takım şeyler gerekiyor Avrupa'ya. Bunu da bulabileceği yer kendi dünyası değil. Dış dünyada bulacaktır bunu. Türkiye o anlamda iyi bir örnektir diye düşünüyorum. Yani Türkiye insanını Avrupa serüveninde artık 50'lerden itibaren 70 yıl oldu neredeyse, değil mi?
Evet.
Yani 70 yıldır oyalanan bir Türkiye hala evet Avrupa Birliği üyesi olmaktan vazgeçebilir ama Avrupalının standardına ulaşma sevdasından diyelim.
Evet.
Hangi alanlarda vazgeçmedi? Ya da vazgeçmeyeceği yakalaması, görmesi gerekiyor Avrupa'nın da. Buna bakması önemli diye düşünüyorum. Yani bizim Avrupa ile olan ilişkimiz sadece daha çok üretmek ve daha çok tüketmek üzerine değil. Bunu biliyoruz. Başka sahipler var Avrupa ile olan ilişkimizde. Avrupa'nın bunları da görmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet hocam, burada ben bir soru daha sorayım. Hemen önce Türkiye ile ilgili soracağım ama ondan öncesinde. Şimdi biz Avrupa Birliği ülkelerinin artık yani Avrupa ülkelerinin politikalarında başarısız olduklarını görüyoruz. Yani birliği bir arada tutma politikalarında bir başarısızlık var. İngiltere'nin ayrılmış olması da bunu açıkça ortaya çıkartmış oldu. Ya bu başarısızlığın sebepleri ve bundan sonra ne olacak? Yani nasıl bir süreç takip eder Avrupa'yı? Diyorum arkasından bu Türkiye açısından ne anlam ifade eder? Yani ya da Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri bundan sonra nasıl devam eder? Ya da ne yönde olmalıdır dediğimizde karşımıza nasıl bir cevap çıkar?
Şimdi tabii konu hiçbir zaman Avrupa sınırlı ya da İngiltere ile sınırlı kalmayacak. İşte şu aşamada bile bir belirsizlik var. Ekonomiyi dünya ekonomisini karamsarlığa götürecek, var olan durumdan daha kötüye götürecek bir gidişat gözükmüyor kısa vadede. Ama ileriye doğru ivmelenme noktasında da bir teşvik edici boyutun olmadığı görüldü. Halbuki 2008 krizi hala devam ediyor, etki yapmaya devam ediyor yani. Ve bütün ülkeler bu krizi bir şekilde, kalıcı bir şekilde atlatma çabasındaydılar. Bütün bu adımları biraz daha ötelememize sebep olacak olan bir büyüklükte, bir küresel etkide aslında Avrupa Birliği'ndeki bu durum, hareketlenme. Şimdi konuyu belki Avrupa Birliği, dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi bağlamında ele almakta yarar var yani. Avrupa Birliği bundan sonra kendi iç problemlerine daha dönük hale gelecek gözüküyor.
Bir içe kapanma devresi.
Evet, var olan durumu en azından koruma ve kollama refleksine doğru gidecek gözüküyor. Salt sadece işte nüfus hareketleri durduralım da sınırlı kalmayacak konu. Zira Avrupa'nın birliğin en ciddi zaafı ortak bir yaklaşım, bir davranış kalıbı geliştirme olduğunu söylemiştik biraz önce. Yani ortak bir yönetim mekanizmasının güçlü olmayışı idi. Bu aynı zamanda bundan sonraki süreç içinde olumsuzluk oluşturacaktır. İşte örneğin diyelim ki filanca ülke şöyle bir karar talebinde bulunurken falanca ülkenin aksi duruşunun ortadan kaldırılma mekanizmaları çok hızlı işlemeyecek gözüküyor. Nitekim Avrupa Birliği İngiltere'ye bir cevap geliştirememişti. Yani Cameron'a talep etmiş olduğu 4 madde aslında Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye oyalama maddeleriydi. Bu Avrupa nereye dönüşeceğine dair çok ciddi bir gelişme. Zira şöyle bir nokta var. Bundan sonra süreç daha büyük bir risk taşıyor. Dünya daha hızlı dönüyor. Yani 10 yıl önce, 20 yıl önce mekanizmaların, karar mekanizmalarının bu kadar ağır işlemesi, kararı oluşturulamaması, refleksi geliştirilmemesi çok da önemli değildi belki ama artık günlük yaşıyoruz. Yani Türkiye'deki Atatürk Havalimanı'ndaki bir olay Brüksel'i de ilgilendiriyor doğrudan doğruya, Paris'i de ilgilendiriyor, Berlin'i de ilgilendiriyor. Ya hiç kimse İstanbul patlaması benim uzağımda artık göremem diyemez. Ya da atıyorum Soros işte Avrupa Birliği'ne ilişkin bir beyanda bulunduysa, daha önceki 2008 krizinden daha büyük bir krize sürüklenebileceğine dair beyanda bulunuyorsa, bunu ya bir tüccar, bir yatırımcı söylüyorsa eğer daha ciddiye almak zorunda. Soros niye bu kadar büyük bir açıklamada bulunsun ki? Yani bu kadar köklü bir yıkımı ifade eden bir açıklamada bulunsun ki? Ya bu durumda Avrupa Birliği genel söyleminin ötesinde çıkmak, daha dinamik olmak zorunda ama bunu yapamayacak gözüküyor. İster istemez de daha rekabetçi, daha dinamik olan ekonomiler ve bölgeler karşısında da daha hantal bir duruş sergileyecektir. Bu da salt tabii Avrupa ile sınırlı değil, yine dünya ekonomisi noktasında yeni bir oluşumu, yeni bir dengelenmeyi ifade ediyor bence yani. Avrupa Birliği daha arkalarda kalan bir konumda göreceğiz. İkincisi, Türkiye açısından konuya bakacak olursak, bana göre Türkiye için en azından kısa ve orta vadede diyelim, Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını, Türkiye'nin elinde başka imkanların olduğunu da göstermiş oldu bu olay. Yani Avrupa'daki bu gelişmenin karşısında Türkiye ekonomisindeki dinamizm olumsuz yönde etkilenmedi. Yani Türkiye para girişinden tutun da mal hareketlerine kadar Türkiye inanılmaz bir elinde alternatifi olan bir coğrafya. Nitekim bunun da çok kolaylıkla gerçekleştirme adımlarını atmaya başladı. Nedir? Birincisi Rusya ile olan anlaşma, İsrail ile olan anlaşma, arkasından Mısır'la gelişme potansiyeli. İlaveten de daha önce rahmetli Necmettin Erbakan'ın da öncüsü olmuş olduğu D8 ile alakalı daha yeni 6 ülkenin ticarete ilişkin almış oldukları karar. Yani Türkiye kendini adeta dışta kalmakla belki bir prangadan da kurtarmış gözüküyor.
Evet, alternatiflerini geliştiriyor.
Aynen öyle. Bağımsız davranabilme imkanına, yetisine sahip gözüküyor Türkiye. Yeter ki Türkiye'deki bu orkestrayı yönetmek mümkün olsun. Bunun da yolu ekonomi ve siyaset ilişkisini bir ölçüde ayırt etmekten geliyor. Yani Türkiye'de maalesef bana göre nasıl kamu kesimi kendini örneğin şehircilikte, belediyecilikte organize edip de yeni bir takım görevler üzerine alarak şehri güzelleştirme, geliştirme noktasında adımlar attı. Buna karşılıksa birey, fert o uyumu sağlayamadı diye düşünüyorsam, aynı şekilde Türkiye ve dünyanın ihtiyaçları karşısında Türkiye siyasetçisi maalesef, belki herkes için söyleyemeyiz bunu ama ana hattıyla ana damara baktığımız zaman çok kötü bir tecrübe, çok kötü bir örneklik gösteriyor. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre davranmak yerine kendi siyasetinin çıkarları peşinde koşan maalesef bireysel politikacılar görüyoruz. Yani kendi bireysel çıkarını ya da partisinin çıkarının gereğince davranan, Türkiye'nin ihtiyacına göre davranan bir politikacı tipi var şu an Türkiye'de. Bu Türkiye'nin önündeki ciddi bir prangadır. Evet. Öncelikle Türk siyasetçisi ahlaklı, erdemli, memleketini seven, ülke için yapılan güzel adımları o anlamda, evet benim oy olarak aleyhime ama memleketim için lehinedir bu deyip de tebrik edebilen, alkışlayabilen bir politikacı ihtiyaç var.
Evet.
Yani emin olun şu Körfez Osman Gazi Köprüsü açıldığında bir takım insanlar sevinemediler.
Evet.
Yani bu ne kadar acı bir şey. Yani bu Türkiye'nin de nereye evrileceğine dair önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği'nin şu anki bu durumu inanılmaz bir fırsat Türkiye açısından.
Evet.
İnanılmaz bir fırsat. Hem Avrupa Birliği ile yaptığı müzakerelerdeki kozu açısından bir fırsat, hem de Avrupa Birliği'nin kendi ülkeleri, yani yerel bölgeler noktasında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmede inanılmaz bir ilave fırsat. Ya da Avrupa'nın dış dünyada diğer ülkelerle olan ilişkilerindeki aracılıklar noktasında Türkiye için bir fırsat. Ama bunu bile belki de değerlendiremeyecek bir Türkiye siyasetçisi önümüze gözüküyor.
Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan bütün dinleyicilerimize, Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine gelecek hafta bir arada olmak üzere hayırlı akşamlar diliyorum. Ve tabi mübarek Ramazan bayramı içerisindeyiz ve bütün dinleyicilerimizin bayramını buradan tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar.
Biz de tebrikliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar cümleten.